Ayrım 22.
Ne var ki bedeni duyulara ve duyuların uğraştırıcılıklarına gömülü bulunduğu için algılayıcı özbenlik ikinci tür algıdan yoksundur. Neden ki duyular her zaman onu dış dünyaya doğru çeker. Algılayıcı özbenlik doğuştan önce cisimli, bedensel algıları almaya yatkın özellikte olduğu için. Bununla birlikte kimi zaman da dıştan içe doğru dalışta bulunur. O zaman bedenin örtüsü bir an için kalkıverir. Bu da ya her insanda bulunan bir özellikle olur. Nasıl ki böyle bir durum her insanda uyku sırasında gerçekleşebilir. Ya da sadece bir kesim insanda var olan bir özellikle olur. Kahinlikte ve falcılıkta görüldüğü gibi. Yahut da riyazetle. Dipnot, riyazet, nefsi kırma, yiyecek ve içecek yönünden istekleri kısma olur. Kendilerine bilinmeyenin kapıları açılan gizemcilerde, tasavvufçularda görüldüğü gibi. Bunlardan hangisiyle olursa olsun bir an için örtü kalkınca algılayıcı özbenlik kendi üstünde bulunan en yüce kurul el melcül ala varlıklarını görebilir. Çünkü daha önce de saptadığımız gibi algılayıcı özbenlikle o varlıklar arasında varlık yönünden yakın bağ vardır. O varlıklar tinsel varlıklardır. Algılayıcı özbenlik de salt algıdır. Onlar dış durumunda birer akıldırlar. Onlarda öteki varlıkların biçimleri ve gerçekleri bulunur. Yukarıda da anlatımı geçmişti bunun. Öyleyse o varlıkları görünce algılayıcı özbenlikte de onlardaki biçimlerden az çok belirebilir o anda. Ve algılayıcı özbenlik bir takım bilgiler kapıp alabilir. Algılayıcı özbenlik o algılanmış biçimleri kimi zaman düş gücüne verir. Bu güçte alışılmış kalıplara döker onları. Algılananlar sonra ortak duyuya başvurulup yansıtılır. Ya soyut olarak ya da uygun kalıplar içinde yansıtılır. Kişi de bunlara dayanarak bilinmeyenden haber verir. Algılayıcı özbenliğin bilinmeyene ilişkin algı yeteneğinin açıklanması böyledir işte. Şimdi gelelim söz verdiğimiz biçimde bilinmeyenden haber verenleri ayrı ayrı açıklamaya. Ayna gibi saydam cisimlere, su taslarına, hayvanların yüreklerine, ciğerlerine, kemiklerine bakıp anlam çıkaranları, çakıl taşları ve çekirdeklerle falcılık edenleri ele alalım. Bunların tümü kahinler kesimine girer. Yalnız temel yapı ve yapılarında kahinlerden daha aşağı aşamadadırlar. Çünkü kahinler duyuların bilinmeyenin algılanmasını engelleyen örtüsünü kaldırmak için öyle pek yardımcıya gerek duymazlar. Öbürleri ise duyu yollarını herhangi bir falcılık türüne yöneltme yardımıyla sonuç alırlar. Yardımına başvurdukları duyu organı, duyu organlarının en önemlisi olan gözdür. Bu kesimdeki bir falcı inceliği ve parlaklığı olan bir cisme bakışını yöneltir, alıp haber vermek istediği bilgiye ilişkin algı oluşup belirinceye dek üzerine kapanarak bakar o cisme. Çoğu kez sanılır ki böyleleri aynanın yüzeyinde gördüklerini anlatıyorlar. Oysa gerçek öyle değil, gerçek olan şu. Bunlar aynanın yüzeyine bakarlar. Ayna gözlerinden yitip gidinceye ve kendileriyle ayna arasında bulut gibi bir görüntü oluşuncaya dek sürdürürler bakışlarını. Görüntü oluşup üzerinde biçimler belirinceye dek, onların algı alanlarına giren bu biçimlerdir. Bu biçimler onlara yöneldikleri amaçlarını ipuçlar verir. Onların olumsuz ya da olumlu bilmek istedikleri konusunda belirtiler verir. Onlar da bu belirtilere dayanarak kendi kavrayışlarına göre haberler verirler. Aynaya ve aynaya bakarken algılanan biçimlerin kendilerine gelince. Onların o anda algıladıkları bunlar değildir. Aynaya ve söz konusu biçimlere bakarken kişide bir başka tür algı oluşuyor. Algılayıcı özbenliğin, tinsel, bir algısıdır bu. Gözün algısı türünden değildir. Gözün algısı yardımıyla sonradan duyuya yansıyan özbenliksel, nefsani bir algıdır. Nasıl ki bilinen, tanık olunan da böyledir. Hayvanların yüreklerini, ciğerlerini, su taslarına ve benzeri şeylere bakıp anlamlar çıkaranların durumları da bu açıdan değerlendirilip yorumlanmalıdır. Bunlar için de duyularını yalnızca tütsü için kullanılan ağaç sakızıyla, buhur, onun tütsüsüyle uğraştıranlarına tanık oluyoruz. Tütsülere ardından algıya hazırlanmak için afsunlar, üfürükler yaparlar. Sonra kavrayışlarına göre haber verirler. Bunlar havada somut biçimler gördüklerini, bu biçimlerin kendilerine bilmek istedikleri konuda örneklerle ve işaretlerle anlatımlarda bulunduklarını ileri sürerler. Bunların duyuların engellerinden uzaklaşabilmeleri ötekilerinden daha kolay olur. Dünya şaşılası şeylerle doludur. Korkutma ve uyarı ile bir şeyi önleme ya da yasaklama çabası zecir. Kimileri bir kuş ya da bir hayvan çıkıverince bunlar gidince düşünceye dalıp anlam çıkararak bilinmeyene gelecekte olacakları ilişkin konuşmaya başlarlar. Böyle bir algıya götüren insansal ruhta bulunan bir güçtür. Bu gücün ürünü olan algı bir konuda tutkuyla eğilip düşünme üzerine doğar. Görülen ya da işitilenden ötürü uyarıda bulunulan konuda. Yaratıcı düş gücü, muhayyile, mutasarrıfa, yukarıda da söylediğimiz gibi böylelerinde güçlü olur. Kişiyi gördüğü ve işittiklerinin de yardımıyla bir çeşit algıya götürür. Yaratıcı düş gücünün uykuda oluşturduğu türden bir algıya. Hani uykuda dış duyulara durağanlık gelince, yaratıcı düş gücü araya girer, Uyanıkken görerek duyulanla kendinin oluşturduğu duyguyu toplar, sentez yapar ve bundan da uyku sırasındaki düş oluşur. İşte böyle bir rol oynar söz konusu kişiler, dedi. Deliler. Bunların algılayıcı özbenliklerinin beden ilgisi güçlü değildir. İç yapıları çoğu kez bozuk olduğu ve bedenlerindeki hayvansal ruhları da pek güçlü olmadığı için. Bu nedenle delideki özbenlik duyulara alabildiğine dalmış ve gömülmüş değildir. Eksiklikten ve hastalıktan ileri gelen acılarla dolu olduğu için bu böyledir. Algılayıcı özbenlik bedendeyken bir başka tinsel, şeytansı bir tinsel, ruhaniyet tün şeytaniye, gelip çatar ona. Bu tinsel bedene girerken algılayıcı özbenlik onu engellemeye güç yetiremez. O zaman delilik nöbeti gelir o kişiye. İster algılayıcı özbenliğin kendisindeki bozukluk yüzünden, ister şeytansı tinsellerin saldırısı yüzünden olsun, o kişinin vücudundaki sistem bozukluğundan dolayı delilik nöbeti gelince, o kişi duyularından bir ölçüde uzaklaşmış olur. Ve bir an gelir ki, o an içinde iç dünyasından bir algı alır. Algılayıcı özbenlikte kimi biçimler belirmeye başlar. Düş gücü de bunları düzenler. İşte kimi zaman bu biçimler düş gücünden dile konuşma olarak yansır. Konuşanın konuşma isteği bir iradesi olmaksızın. Bu sözünü ettiğimiz haber vericilerin tümünün sözlerinde gerçekle gerçek olmayan, hakla batıl, karışık olarak bulunur. Çünkü bunların hiçbiri için en yüceler kesimiyle bağlantı sağlanmıyor. Bunların duyulardan uzaklaşmaları oluyorsa da bu özbenliğin dışında bir takım yabancı şeylerin düşünülüşünün yardımından sonra gerçekleşebiliyor. Nitekim daha önce bunu saptamıştık. O yüzden bu algılama yollarına yalan da gelip karışıyor. Biliciler, arraflar. Bunlar da söz konusu algıyla ilgilenirler. Oysa bunların da en yüceler kesimiyle bağlantıları yoktur. O yüzden düşüncelerini yöneldikleri konuda bilgi elde etme noktasında yoğunlaştırırlar. Çabalarını da sanılarla, tahminlerle yürütürler. Söz konusu bağlantı ve algının ilkeleri üzerinde bulundukları kuruntusuna kapıldıkları için böyle yürütürler çabalarını. Ve başvurdukları yöntemle bilinmeyeni bildiklerini ileri sürerler. Oysa bu ileri sürülen şeyin gerçek yanı yoktur. İşte bilinmeyen ilişkin bilgi algı sağlama çabaları bu anlattığımız gibidir. Kâhinler. Mesudü'de Murucuz Zeheb adlı kitabında bu konuda sözler etti. Ama sözlerinde gerçeği tutturamadı, bir tutarlılık sağlayamadı. Adamın sözlerinden anlaşıldığına göre bu konulardaki bilgiler yönünden derinliği ve uzmanlığı yok. Konunun uzmanından da, uzmanı olmayanından da ne duymuşsa ona aktarıyor. Sözünü ettiğimiz algılar hep olan şeylerdir insanlıkta. Araplar olacakları önceden bilmek için kâhinlere başvururlardı. Çekişmeli oldukları konularda onlara koşarlardı. Onların bilinmeyeni bilmelerinden dolayı gerçeği davada kimin haklı olduğunu kendilerine bildirsinler diye. Edep, edebiyat, edebiyat tarihi, ahlak, biraz da felsefe konularını içeren kitaplarında bunlardan çokça söz edilir. Bu kâhinler arasında Nizar oğlu Enmar oğlu Şık ile Gassan oğlu Mazin oğlu Satih çok ünlüdürler. 44. Satih bir elbise gibi dürülürdü. Çünkü kafatasından başka vücudunda kemik yoktu. Muzar oğlu Dipnot, doğrusu Nasr oğlu, Rebiya'nın gördüğü bir düşü yorup Habeşilerin Yemen'i ele geçireceklerini, onların ardından Muzar kabilesinin egemenliğinin kurulacağını haber vermeleri, Muhammed'in peygamberliğinin ortaya çıkacağını ve bu peygamberliğin Kureyş kabilesinde doğacağını söylemeleri, söz edilen iki kâhinin kâhinlikleriyle ilgili anlatılanlardandır. Ünlüdür bu anlatılanlar. Mübeza'nın gördüğü ve Satih'in yorduğu düş ünlüdür. İran hükümdarı Mübeza'nın düşünü yordurmak için Abdülmesih'i bu kâhine göndermiş. Kâhin de o düşü yorarken Muhammed'in peygamberliğini ve İran devletinin yıkılacağını haber vermişti. Bu anlatılanların hep sünnüdür. Araplardaki biliciler, Araflar ile ilgili anlatılanlar da öyle. Kâhinlerden sayılan bu biliciler de çoktur Araplar arasında. Araplar şiirlerinde almışlardır bunları. Bir şair şöyle der. Yemame'nin bilicisine beni iyileştir dedim. Beni iyileştirirsen doktorsun sen inandım. Bir başkası şöyle der. Eğer beni iyileştirirlerse Yemame bilicisiyle Necit bilicisi, saydım gitti onlarınkini de Tanrı bildirisi. Ama ne gezer, dediler ki bana ne yapalım sana. Bir şey gelmez elimizden, and içeriz Tanrı'ya. Kaburgalarının seni sürüklediği acıya. Burada geçen Yemame bilici, İcli oğlu Reba, Necit bilicisi de El Eblekul Esedi'dir. Bilinmeyen ilişkin algılananlardan biri de kimilerinin uyku öncesi tam uykuya geçerken dillerine gelen sözlerdir. Bilinmesini istedikleri bir konuda dileklerine uygun bir gizli dile getirecek nitelikte bir şey, bir ipucu veren sözler. Bu tür sözlere uyku başlangıcında tanık olunur genellikle. Tam uykuya geçildiği ve istemli söz söyleme gücünün gittiği bir sırada. Kişi o anda söylemesi doğalmış gibi, söylemesi gerekiyormuş gibi konuşur o sözleri. Sonuç olarak söylediklerini kendisi işitir ve anlar. Kesilerek öldürülenlerin başları ya da organları ayrılırken söyledikleri sözler aynı türdendir. kimi zalim zorbaların ileride kendi başlarına neler geleceğini öğrenmek için zindanlardaki kişileri keserek öldürdükleri ve öldürdüklerinin ağızlarından çıkacak sözleri dinleme amacı güttükleri, öldürülen kimselerin de o zalimlerin akıbetlerini haber veren sözler söyledikleri yolunda söylentiler ulaşmıştır bize. Bunları anlatanlar olmuştur. Mesleme'de Mecruti, Gaye, Gayetül Hakim Fissir adlı kitabında buna benzer bir zalimlik yoluyla ağızdan bilgi alındığını anlatır. Bu kitapta anlatıldığına göre herhangi bir kimse susam yağ ile dolu bir küpün içine sokulur. Küpün içinde 40 gün sadece incir ve ceviz yedirilerek bekletilir. Sonunda eti gidip yalnızca damarları ve başının kemikleri kaldığında yağ dolu küpten çıkarılır ve havada kurutulursa o kimse sorulacak her soruya karşılık verir. Özel durumlar konusunda da karşılık verir, genel konularda da. Büyücülerin yaptıkları kötü işlerdendir bunlar. Ne var ki bu tür işler, bu tür örnekler insanlık dünyasının şaşılası durumlarını anlatır. Kimi insanlar da bilinmeyenin bilgisine ulaşmak amacıyla istedikleri kırma ve çile, raziyet yoluna başvururlar. Yapma, suni bir ölüm meydana getirmeye çalışırlar. Bedensel güçlerin tümünü öldürerek girişirler bu işe. Bedensel güçlerinin izlerini yok etmeye çabalayarak, canlarının çektiği her şeyi kısarak, isteklerini kırarak sonuç alma yoluna giderler. Sonra da yiyecek ve içecekler yerine özbenliklerini sikirle, dualarla, besleme yolunda çaba harcarlar. Özbenliklerini geliştirmek için böyle yaparlar. Özbenliği güçlendirmek, düşünceyi yoğunlaştırmakla ve açlıkla olacağı için bu yolu seçerler. Kesin olarak bilinen bir şeydir ki, ölüm vücuda yayıldığında duyular gider. Duyularla birlikte onların oluşturduğu, bilinmeyeni gizleyen perde de gider. O zaman algılayıcı özbenlik, kendini, kendi dünyasını görüp öğrenme olanağını bulur. Demek ki istekleri kısma ve çile yolunu seçenler, ölümden sonra olabilecek bir durumun ölümden önce kazanılmasına çalışırlar. Bu bir çeşit ölüm sonucunda algılayıcı özbenlik, bilinmeyenleri öğrenme yeteneğini elde eder. Bu büyücü çileciler, terhizciler böyle eziyetlere katlanıyorlar ki bilinmeyenleri öğrenebilsinler, başka dünyalarda söz geçirir duruma gelsinler. Bunların çoğu güney ve kuzey yarımkürelerin havası normal olmayan bölgelerinde, özellikle de Hint illerinde bulunur. Bunlar Hint illerinde Hokie diye adlandırılırlar. Bunların çileciklerinin nasıl olduğunu anlatan çok kitapları vardır. Çileleriyle ilgili şaşılası şeyler söylene gelir. Gizemcilerin istekleri kırma çabaları. Bunlarınki dinseldir ve söz edilen kınanasa maçlardan uzaktır. Bunlar güçlerini toparlayıp tümüyle Tanrı'ya yönelme amacındadırlar. Tanrılık bilgileri ve bir Tanrı inancını taşıyanların duydukları tadın sağlanması için çabalarlar. İsteklerini kırma, raziyet girişimlerinde düşünce yoğunluğuna, açlığa ve zikir, ibadet ve dua ile beslenmeye bu yoldaki çabalarını gittikçe daha çok artırarak önem verirler. Bu tutumlarıyla istek kırma girişimlerinin neye yönelik olduğunu eksiksiz ortaya koyarlar. Tutumlarının nedeni de şu, algılayıcı özbenlik zikir üzerinde gelişirse Tanrı'yı bilme noktasına daha çok yaklaşır. Zikirden uzaklaştığında ise şeytansı bir nitelik alır. Bilinmeyenin bilinmesiyle sağlanacak sonuç ve başka dünyalarda söz geçirir olmak, bu gizemciler, sofiler için sadece bir ilinektir, arazdır. Temelde gözetilen bir amaç değildir. Çünkü amaç o olsaydı, Tanrı'nın hoşnutluğunun dışında bir şeye yönelme olurdu. Başka dünyalarda söz geçirme ve bilinmeyeni öğrenmek için zikir yapılmış olurdu. Ne zararlı bir alışveriştir bu. Çünkü böyle bir tutum, Tanrı'ya başka şeyi ortak yapmadır, şirk. Onun için kimileri şöyle der. Bilgiye bilgiyi ye tutan, ikinciye var demiş olur. Öyleyse gizemciler isteklerini kısıp zikre yönelirlerken, tapındıkları Tanrı'nın hoşnutluğundan başka şey amaçlamazlar. Ama bu arada bilinmeyeni öğrenme sonucu kendiliğinden oluşursa, bir ilinek olarak oluşuyor demektir. Amaç değildir onlar için. Üstelik onların çoğu bu tür bir sonuçtan bile belirdiği zaman kaçar. Ona yer vermek istemez, yalnızca Tanrı'yı, Tanrı'nın kendini ister, bir başka şey dilemez. Bununla birlikte eğer öyle bir sonuç oluşursa hiç de kınanası bir şey olmaz onlar için. Güzel, maruf olur. Gizemciler bilinmeyenden kendilerine sağlanan içlerine doğan bir doğuşa firaset, dipnot, firaset derin sezgi anlayış ve keşif, dipnot, keşif olanı olacağı anlama diye ad verirler. Oluşlara söz geçirir olmayı da keramet diye adlandırırlar. Bunların hiçbiri onlar için kınanası şey değildir. Üstad Ebu İshak el-İsfireyani, ölümü Hicri 418, miladi 1027 ve son çağ kelam düşünürlerinden müteahhirin Ebu Muhammed bi Ebi Yezid el-Maliki mucizeyle karıştırılır diye kaygılanıp kaçındıkları için kerametin iyi olamayacağını söyleyerek karşı çıktılar. Kelamcılar katında güvenilir görüş odur ki mucize peygamberin meydan okuması, tehaddi, özelliğiyle keramet ve benzerlerinden ayrılır. Mucizenin başka tür olağanüstülüklere karıştırılmaması için bu yeterlidir. Sağlam bir hadise göre peygamber şöyle der, İçinizde haber vericiler vardır ve Ömer de bunlardan biridir. peygamberin arkadaşlarından keramet türünden olağanüstülükler gösterenler bulunduğu bilinir. Ömer'in Sariye, dağa dağa diye bağırıp uyarıda bulunması türünden örnekler de bunu gösterir. Ömer'in seslenip uyarmak istediği kişi Züneym oğlu Sariye'dir. Dipnot, Es Sariyetul Kinani diye bilinir. Sariye Irak'ta, dipnot, Acem Irak'ından yani İran kesiminde, bir savaş alanında Tanrı'ya ortak koşanlarla, dipnot, İran ateşe taparlarıyla, çekinceli bir savaşa tutuşmuştu. Yenilmekle yüz yüze gelmişti. Yakınında da bir dağ vardı, sığınabileceği bir dağ. Medine'de minber üzerinde hutbe okurken Ömer'in gözlerinden bu savaş yerinin görünmesine engel olan perde kaldırıldı hemen o sırada. Ömer bağırmaya başladı, Sariye dağ diye. Bu sesi Sariye duydu. Oysa o savaş alanındaydı. Sariye bulunduğu yerden Ömer'in kendisini gördü ve hikaye malum. Ebu Bekir'in de kızı Ayşe'ye vasiyeti sırasında böyle bir kerameti olmuştu. Ebu Bekir Ayşe'ye bahçesindeki hurma vesaklarından, dipnot, bir vesak 20 tonu aşkındır. Alıp verdiği hurmalarla ilgili konuşurken kerametini göstermişti. Hurmaları verdikten sonra bunlardan bir bölümünün ayrılır ve mirasçılardan kaçırılır olması üzerine Ayşe'yi şöyle uyarmıştı. Ayşe, onlar, mirasçılar, senin kardeşlerindir, erkek kardeşlerin, kız kardeşlerin. Ayşe babasına bir kız kardeşim var, o da Esma'dır. Başka hangi kız kardeşim var diye sormuştu. Bunun üzerine babası Ebu Bekir şu karşılığı vermişti. Harice'nin kızının, dipnot, Ebu Bekir'in eşi, karnındakidir o. Onun kız olacağını sanıyorum. Gerçekten de kız çocuğu doğmuştu. Bu olay Muvatta'nın, dipnot, Muvatta'nın yazarı İmam Malik, caiz olmayan armağan babında anlatılır. Bunların ve bunlardan sonrakilerin bu tür keramet olayları çoktur. Onların ardından gelen iyi kişilerin ve İslam'a uyanların. Ancak gizemciler derler ki bu tür olaylar peygamberin döneminde pek azdı. Çünkü peygamberin var olduğu bir dönemde inanırın böyle olağanüstülükler göstermeye gücü elverişli değildi. Hatta şunu da ekler gizemciler, inanır, mürit, peygamberin gömülü olduğu Medine'ye geldiğinde bile orada kaldığı sürece bu yeteneği gider elinden, oradan ayrılana dek. Tanrı doğru yolu bize tattırsın ve bizi gerçeğe ulaştırsın. Gizemciler içinde akıl dengesini yitirmişler, meczuplar. Söz edilen inanırlar, müritler, içinde akıl dengelerini yitirmiş bühlüller, dipnot, buhlül, Türkçemize behlül diye geçmiştir. Güler yüzlü, tatlı sözlü, gönül eri anlamında. Böylelerinin kimine rint, kimine meczup denir. De vardır. Akıllıyken sonradan deli olmuşlara benzerler. Bununla birlikte velilik basamaklarında sağlıklı yerleri olabilir bunların. Sittıklerin, dipnot, Tanrı'ya gerçekten gönül vermişlerin durumlarını alabilirler. Gönüllerinden kardeşleri bunların durumlarını bilir. Öyleyken bunlar yine de dinsel görevlerle yükümlü değildirler. Bu kişiler bilinmeyenler dünyasından şaşılası haberler alıp aktarırlar. Çünkü hiçbir şeye bağlı değildirler. Bağımsız olarak özgürce konuşurlar bu konuda. Bilinmeyenler dünyasından şaşılası şeyler getirirler. Fakihler, dipnot, şeriat bilginleri, bu kişilerin öyle aşamalara gelebileceklerini kabul etmezler çoğu kez. Söz konusu kişilerden, dinsel, yükümlülüklerin kalktığını gördükleri için kabul etmezler. Veliliğin yalnızca ibadetle olabileceğini düşünürler. Oysa bu yanlış görüştür. Tanrı iyiliğini dilediğine verir. Veliliğin oluşması ibadete bağlı değildir. Ne ibadete ne de başka bir şeye bağlıdır. İnsansal özbenlik her zaman vardır. Tanrı ona armağanlarından dilediğini ayırabilir. Söz konusu kişiler algılayıcı özbenliklerini yitirmiş değildirler. Bunların algılayıcı özbenlikleri delilerinki gibi de bozulmuş değildir. Bunların yitirdikleri yalnızca dinsel yükümlülüklerin dayandığı akıldır. Akıl özbenlik için sadece özel bir niteliktir. İnsan için zorunlu bilgilerin kaynağıdır. İnsan akıl yardımıyla bakışını gerçeğe yöneltir. Akıl yardımıyla yaşamanın gereklerini bilir, yolunun doğrultusunu çizer. Şu demek oluyor ki insan eğer bu dünya yaşamının gereklerini kavrar ve bu dünya yaşamındaki yolunun doğrultusunu çizerse, dinsel, yükümlülükleri üstlenmemek için hiçbir gerekçesi kalmaz artık. Öbür dünya yaşamı yönünden gerekli olan yükümlülükleri üstlenmemek için. Ama bu niteliği aklı yitiren kimse özbenliği de yitirmiş olmaz. Kendi gerçeğini de unutmuş bulunmaz. Öyleyse özbenliği yerinde olur da dinsel yükümlülüklerin yöneldiği aklı, el aklü teklifi elinden gitmiş bulunabilir. Yaşam bilgisi anlamına gelen aklı, bunda olamayacak bir şey yok. Tanrı'nın kulları içinden kimileri seçkin bir duruma getirmesi ille de dinsel yükümlülüklerin gereklerine ilişkin bilgiye bağlı değildir. Bu görüşler doğruysa şimdi şunu bilmelisin. Kimi zaman söz konusu kişilerin durumlarıyla algılayıcı özbenlikleri bozulmuş, artık hayvanlar sırasına girmiş delilerin durumları birbirine karıştırılır. Oysa senin elinde bunları birbirinden ayırabilecek beller, belirtiler vardır. Bunlardan biri odur ki söz konusu buhlüller kesiminde hiç boş olmadıkları zikir, ibadet gibi belirli bir yöneliş bulursun. O zikir ve ibadetleri söylediğimiz nedenden, yani yükümlülükleri olmadığı için dinsel kuralların dışında olsa bile, oysa delilerde hiçbir yön ve yöneliş bulamazsın. Ayırıcı bellerden ikincisi, söz konusu kişiler ta başlangıçta doğuştan akıl dengesizliği içindedirler. Delilerin ise delilik sonradan başlarına gelmiştir, yaşamlarının bir kesiminden sonra. Vücutlarındaki hastalık nedenlerinin doğal sonuçları olarak, bu hastalığa tutulup algılayıcı özbenlikleri bozulunca da yörüngelerini şaşırırlar. Üçüncü ayırıcı belde şudur. Söz konusu kişiler, insanlar arasında iyi kötü birçok iş ve işlevlerde bulunurlar. Çünkü dinsel yükümlülükleri olmaması dolayısıyla toplumdaki işlevler için herhangi bir izin almak zorunda kalmazlar. Delilerin ise toplumda yerine getirebildikleri bir ödevleri olmaz. İşte bu ayırıcı nitelikler bizi bu konudan söz etmeye götürdü. Doğru olana Tanrı ulaştırır. Yıldız falcıları, müneccimler. Kim insanlar sanırlar ki duyuların özbenliği uğraştıran etkilerinden uzaklaşılmadan da bilinmeyene ulaşma yolları var. Yıldız falcıları da böyle sananlardandır. Yıldız falcıları, müneccimler, yıldızları göklerindeki konumlarının gereklerinin, maddi varlıklardaki etkilerinin, doğal yapılar arasındaki bakışımlarıyla oluşan karışım sonucunun, bu karışımın havaya olan etkisinin bir takım şeyleri anlattığını söylerler. Oysa bu yıldız falcılarının bilinmeyene ilişkin bildikleri, buldukları bir şey yoktur. Duyup bildikleri birer sezgisel sanıdır, birer sanıdır. Yıldızların etkilerinin olabileceğini, onların havada içsel yapı, bir etki oluşturabileceklerine dayanan sanılar ve varsayımlar. Bu tür görüşler, evrendeki varlıkların yapılarına ayrı ayrı bakan kimsenin duyduğu sezgiyle birlikte oluşur. Batlamyus'un ileri sürdükleri de böyledir. Tanrı dilerse, biz yeri geldiğinde, dipnot, mukaddimenin 3. cildinde, bu tür görüşlerin boş ve yanlış olduğunu belirteceğiz. Diyelim ki ileri sürülenler doğrudur, yine de buradaki konumuz açısından bir değer taşımaz. Dönüp varacağı nokta sezgi ve varsayım olduğu için. Kum falcıları, remilciler. Bunlardan sayılan, bunların halk kesiminde görülen kişilerin bilinmeyeni bulma ve olup bitenleri anlama amacıyla yıldız falcılığından çıkarıp oluşturdukları bir falcılık sanatı daha vardır. Bu falcılığa kum çizgisi, Hatturrem adını verirler. Üzerinde işlem yaptıkları maddeden ötürü bu adı verirler. Bu tür falcılık sanatının özeti şudur. Kum falcıları noktalardan basamaklı biçimler yaparlar. Biçimler basamakların tekli çiftli ya da eşit olarak yalnızca tekli, yalnızca çiftli oluşlarıyla birbirinden ayrılırlar. 16 biçim olur hepsi. Çünkü 4 basamağın hepsi çift ya da hepsi tek olabilir. Böylece 2 biçim ortaya çıkar. Böyle olmaz da tekli çiftli olur ve tek yalnızca bir basamakta yer alırsa bundan da 4 biçim oluşur. Tek 2 basamakta yer alırsa bundan da 6 biçim çıkar. Tek 3 basamakta yer alırsa o zaman da 4 biçim meydana gelir ve toplam 16 biçim eder. 45. Kum falcıları bunları adlarına, uğurlu ve uğursuz çeşitlerine göre ayırırlar. Tıpkı yıldızların böyle uğurlu ve uğursuz diye ayrıldıkları gibi. Her bir biçim için doğal dilleri sürdükleri bir ev koyarak 16 ev belirlediler. Göğün tutulma çemberinin 12 burcuyla 4 çiviye, dipnot, doğan yıldız çivisi, batan yıldız çivisi, gök çivisi, yer çivisi. Karşılıktır bunlar. Biçimlerden her birine bir ev, çizgi ve bel koydular. Maddeler dünyasının varlıklarından hangisine ilişkin olduklarını belirlediler. Yıldız bilime koşut, hatta onun bir kesimine giren bir uzmanlık dalı oluşturdular bundan. Ne var ki yıldızların hükümleri, astroloji ya da yıldız bilim, Batlamyus'un anlattıklarından da anlaşıldığı gibi doğal konumların kurallarına dayalıdır. Bu kum falcılarının ileri sürdükleri görüşlerse ölçüsü olmayan yargıların ve rastlantılı dileklerin oluşturduğu kurallara dayanır. İleri sürülenlerin doğruluğuna hiçbir kanıt yoktur. Kum falcıları derler ki, kum falının temeli dünyada gelip geçmiş eski peygamberliklerden alınmadır. Kimi zaman bu tür falcılığı Danyal ya da İdris peygambere dayandırırlar. Nasıl ki tüm sanatlar bu iki peygambere dayandırılır temelde.